Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 31. ayrım. Bu bir dönemeç oldu. Milletin önemli bölümü Amerika'yı affetmedi. Amerika Birleşik Devletleri düşmanlığı başladı ve yayıldı. Amerika'ya hiç karşı olmayan bir ülkede Amerika'ya karşı çok ciddi bir karşı duruş belirdi ve büyüdü. Amerika'yı korumak için sesini yükseltebilecek bir kişi bile kalmamıştı. Türk-Amerikan ilişkileri uzun yıllar 1964'ten önceki duruma dönmeyecekti. Dipnot 247. Bir alıntı. Amerika'nın başı Küba'da sıkışmışken, tepemizde Rus heyulası bulunduğu halde, kayıtsız desteğimizi bildirdiğimiz şanlı müttefikimizin yeni lideri bizi 6. filosuyla ve Sovyetler Birliği'ne karşı yalnız bırakmakla tehdit ediyordu. Metin Toker. Adı geçen eser. Sayfa 207. İnönü, Başkan Johnson'a diplomasi edebiyatında özel bir yeri olması gereken, incelikler ve derslerle dolu bir mektup yazarak bütün iddialarını tek tek çürüttü. Başkanın ve mektubu yazanların derin bilgisizliğini, ufuksuzluğunu büyük bir zarafetle kanıtladı. Dipnot 248. Başkan Johnson'ın utanç verici mektubu ile İnönü'nün yanıtı birçok web sitesinde, internet ansiklopedilerinde yer alıyor. Kolaylıkla ulaşılabiliyor. Okumanızı dilerim. Profesör Doktor Nihat Erim, Kıbrıs adlı kitabında hükümetin Amerika'ya bilgi vermediğini yazıyor. Nihat Erim'in Kıbrıs konusunda niye bu kadar çok yanlış yazdığını anlayamıyorum. Dışişleri Bakanı'nın itirazına rağmen Amerika Büyükelçisi'ne bilgi verilmiştir. Bakanın açıklaması için Cüneyt Arca Yürek anlatıyor. 4. cilt, sayfa 274. Mektup konusunda bir araştırma var. Doktor Haluk Şahin, Johnson Mektubu, Gendaş Yayın Evi, İstanbul 2002. Kitapta çıkarmanın gösteri olduğu, İnönü'nün Amerika'nın çıkarmayı engellemesini istediği, hatta buna teşvik ettiği teması ağırlıklı olarak işleniyor. İnönü yanlış yapmış ama ömrünce blöf yapmamış, hele yalan söylememiş bir devlet adamıdır. Bu senaryoya inanmamak için İnönü'yü biraz tanımış olmak yeter. Bu iddiaya dayanak olarak da İnönü'nün Amerika'ya bilgi verilmesini istemesi ileri sürülüyor. Bu yeni bir yaklaşım değil ki. İnönü her 4 müdahalede de Amerika'yı önceden bilgilendirmiştir. Adının verilmesini istemeyen bir diplomat, çıkarma girişiminin bir gözdağı olduğunu ileri sürüyor ve şöyle diyor. Sonra Amerika'nın durun, çıkmayın demesi sağlandı. Adını veremeyen meçhul kişilerin yorumu ile tarihe katkı yapılabilir mi? TRT yöneticisi olarak bildiğim bir şey var. Böyle dönemlerde görev gereği askerlerle ve dışişleri yetkilileri ile yakın ilişki içinde olunurdu. Çıkarma gerçekten yapılacaktı. Radyolar Ankara Radyosu'na bağlanacaktı. A Radyosu için özel programlar yapılmıştı. İnönü'nün büyükelçi yoluyla Amerika'yı ikna etmeye çabaladığını da hatırlamalıyız. İnönü çıkarmanın engellenmesini istiyor idiyse, neden ikna etmek için o kadar çabalasın? Çıkarma girişiminin ciddi olduğu olgusunu gözden kaçırmak, durumu kavramayı ve gerçeği bulmayı engelliyor. Ordunun sanıldığı kadar hazırlıksız olmadığını da yetkililer ileride açıklayacaklardır. Çıkarma için ille de paraşütçüler, komandolar, helikopterler, deniz piyadeleri, SAT ve SAS birimleri gerekmez. O, 20 Temmuz 1974'te uygulanacak olan çok gelişmiş bir çıkarma örneğidir. Çeşidi daha az birliklerle de çıkarma yapılabilir. O zamanki bakan ve hükümet sözcüsü Ali İhsan Göğüş ile Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda 4 yıl birlikte çalıştım. Kıbrıs konusu sık sık açılırdı. Sayın Göğüş, konunun her açılışında hükümetin çıkarma için kesin kararlı olduğunu söylemiştir. Bu, duruma ışık tutan çok önemli bir açıklamadır. Çıkarma olgusu dikkate alınmaz ise geride adını vermekten kaçınan diplomatınki gibi yakıştırmalar, tahminler, akıl yürütmeler, senaryolar, yani boş sözler kalır. Tarihi yanıltmış oluruz. Amerikalıların açıklamaları o aptal mektubun niye ve nasıl yazıldığını anlatıyor. O kadar. Mektubu yazanlar arasında Dışişleri Bakanı Dean Rusk ve Cyrus Vance vardır. Mektup, küçük diplomatların ya da Yunan yandaşı sekreterlerin işi değildir. Besbelli ki Amerika Birleşik Devletleri Haber Alma Örgütü ve NATO'da çıkarma girişimini çok ciddi bulmuştur. Çıkarma bir gösteriş, bir gözdağı, bir blöf ediyse, her halimizi bilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Türkiye-Amerika dostluğunun temeline dinamit yerleştiren o kaba, düşmanca mektubu niye yazmak gereğini duyacaktı ki? Daha hafif, ince bir üslupla hareketin durdurulmasını isteyerek aynı sonucu alamaz mıydı? Amerika Birleşik Devletleri hatasını anladı. Bir daha böyle dangalaklık yapmayacakmış gibi görünüyordu. Dipnot 249. 10 yıl sonra 1975'te ikinci dangalaklığı yaptı. Türkiye'ye yardımı kesti, silah ambargosu koydu. 40 yıl sonra üçüncü dangalaklığı yaptı. Amerikalı komutan, Irak'ta bulunan müfrezemizdeki subayların başına çuval geçirtti. Yetkililer bu olayı sineye çektiler. Ama İnönü'nün asıl yanıtı bu değildi. İnönü, Başkan Johnson'a asıl yanıtı Ağustos ayında verecekti. Hem de nasıl? İnönü, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Başkan Johnson, mektubunda İnönü'yü Washington'a çağırmayı da ihmal etmemişti. İnönü, Johnson'ı başkan yardımcısı iken Ankara'ya geldiği zaman görmüş, hareketlerine bakarak sirk gibi adam diye nitelemişti. Şimdi onu bir de başkan olarak görmek ve çevresine teşhis koymak istiyordu. Bu aptal mektupla Kıbrıs sorununa bulaşmış olan başkanı bir açıklamayla bir daha köşeye sıkıştırdı. Amerika Birleşik Devletleri gezisini Amerika'nın Kıbrıs sorununa bir çözüm bulacağına güvenerek yaptığını açıkladı. Başkan Johnson'a kaçacak yer bırakmadı. Bir şey olmamış, hiç kırılmamış gibi 21 Haziran'da Washington'a gitti. Başkanla görüştü. Yeni bir formül geliştirildiğini sezdi. Ama başkan bu yeni formülü açıklamadı. Onu Londra'da İngiltere Başbakanı açıklayacaktı. Başkan, İnönü ile Yunan Başbakanı Papandreou'yu buluşturmak istiyordu. Amerikan yönetiminin Yunanistan'ı da Yunanlıları da hala anlamamış olması İnönü'yü çok düşündürdü. Büyük bir devlet değerlendirmede bu kadar yetersiz olabilir miydi? Bu nasıl bir büyük devletti? Papandreou ile buluşmaktan hiçbir yarar çıkmazdı. Ayrıca Papandreou, İnönü ile konuşmaya yanaşmazdı. Nasıl yüz yüze gelecekti ki? Kıbrıs'taki her pislikte katkısı vardı. Başkana, Papandreou'nun görüşmek isteyeceğini sanmadığını söyledi. Başkan kendinden emindi. Ben kendisini ikna ederim. Siz lütfen New York'ta birkaç gün fazla kalıp benden haber bekleyin. Bizim misafirimizsiniz. İnönü uzlaşmaz görünmemek için peki dedi. Eşiyle birlikte birkaç gün New York'ta kaldı. Başkandan haber geldi. Papandreou'yu İnönü ile konuşmaya ikna edememişti. İnönü, Başkan Johnson ve çevresine bir teşhis koydu. Başkan, yakın çevresi ile birlikte Batı İttifakı'nın lideri olabilecek donanımda ve düzeyde değildi. Bu sırada Johnson da İnönü'ye bir teşhis koymuştu. İnönü, Amerika Birleşik Devletleri ölçülerine göre uygun bir başbakan değildi. Zor adamdı. Amerika, Türkiye'de daha kolay çalışacağı bir başbakan arayıp bulmalıydı. İnönü Londra'ya geçti. İngiliz Başbakanı ile görüştü. Görüşme sırasında İngiliz Başbakanı birdenbire İnönü'ye bir soru sordu. Kıbrıs adası Yunanistan'a verilirse Türkiye buna karşı ne ister? İşte varlığı sezdirilen, yemeklerde, özel sohbetlerle o anda akla gelmiş gibi şöyle bir ucundan değinilen, fakat bugüne kadar Türkiye'ye resmi olarak açıklanmayan, Bezirganca bir anlayışın ürünü olan yeni formül buydu. Türkiye, Kıbrıs'a karşı ne ister? İnönü daha sonra bu anı, kulaklarıma inanamadım diye anlatacaktı. İnönü'nün bu kaba soruya yanıtı kısa oldu. Siz kimin malını kime veriyorsunuz? İngiliz Başbakanı sustu. Dipnot 250. Türkiye'yi kandırmak için Kıbrıs'ta üs vermek, arazi kiralamak ve bunun gibi önerilerin ardı arkası kesilmez. Türkiye hepsini reddedecektir. İnönü, Kıbrıs için ne istediğini Dean Atkinson'a New York'ta söylemiştir. Antlaşmalara saygı ve Türklerin insanca yaşamaları. Nihat Erim, Kıbrıs, sayfa 329. Bundan daha sade ve haklı bir ifade olabilir mi? Kıbrıs'a karşılık şimdi de Avrupa Birliği'ne girebilme imkanını vermek istedikleri anlaşılıyor. Avrupa Birliği'ne girebilmek için 150 bin Türk'ü satacak mıyız? İnönü, Paris üzerinden Türkiye'ye döndü. Dışişleri Bakanı'na şöyle dedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra niyetim, dış politikada tam bir tarafsızlık politikası gütmekti. Hiçbir bloka girmeyecek, bütün blok liderleriyle dost kalacaktık. Savaş bitince Stalin'in boğazlarda üs istemesi tarafsız kalmamızı engelledi. Dipnot 251. Türkiye, İngiltere ve Fransa ile üçlü ittifakı imzaladığı zaman bir protokolle bu ittifakın Sovyetler Birliği'ne karşı geçerli olmadığını İngiliz ve Fransızlara kabul ettirmiştir. Sovyetler Birliği ile aramıza soğukluk girdi. Sovyetler Birliği bizim en büyük komşumuzdur. Eski ve çok önemli dostumuzdur. Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ne düşmanlık politikası gütmemesine her zaman önem verdim. İlgilileri uyardım. Bu anlayışı koruyorum. Şimdi yapmamız gereken ilk iş, Makaryos'un ya da Batılı devletlerin bizi Sovyetler Birliği ile tehdit etmelerini önlemektir. Sovyetler Birliği ile eski dostluğumuzu ve güvenimizi canlandıralım. Sovyetler Birliği yönetimi Stalin politikasını reddetti. Bu, ilişkilerimizi ılıklaştırmamızı kolaylaştıracaktır. Sovyet Büyükelçisi ile temasa geç. Ya ben Moskova'ya giderim ya da sen. Biz NATO üyesiyiz. Batı İttifakı içinde yer alıyoruz. Bu durumumuzu koruyacağız. Ama aynı zamanda Sovyetler Birliği ile de dost kalmak istiyoruz. Bunu anlatacağız. Kıbrıs konusunda tarafsız davranmasını sağlayabilirsek, bize bir daha kimse Sovyetler Birliği ile şantaj yapamaz. Bu büyük bir gelişim olur. Konuşmasını şöyle bitirdi. Başkan Johnson'ın maskara mektubu yüzünden sakın müdahaleden, Makaryos'u anlayacağı şekilde ders vermekten vazgeçtiğimi sanma. Hakkımızı koruyoruz. Her gerektiğinde de kullanacağız. Cemal Erkin dikkatli, titiz, usta bir diplomattı. Ortamı hazırlamak için dikkat ve titizlik içinde ustaca harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri, acele yazılan Johnson mektubu yüzünden Kıbrıs sorununa iyice bulaşmıştı. Bu sorundan sıyrılması imkansızdı. Kendi oyununa gelmişti. Başkan, eski dışişleri bakanlarından Dean Atkinson'ı Kıbrıs konusunda çalışma yapmakla görevlendirdi. Atkinson, Cenevre'de bir büro kurdu. Kıbrıs'la ilgili bütün yanlarla görüşecek, uzlaştırıcı bir formül oluşturmaya çalışacaktı. Bu arada Türkiye'ye yine Kıbrıs'a karşılık ne isteyeceği üsturuplu bir biçimde sorulacaktı. Sovyetler Birliği yöneticisi Kruşçev'de bir konuşma yaparak Ankara'yı korkutmaya çalıştı. Türkiye'nin adaya müdahalesinin zincirleme reaksiyonlar yaratarak bir dünya savaşını tetikleyebileceğini söyledi. Türklere karşı yeni bir kanlı oyun hazırlamakta olan Makaryos'u çok mutlu etti. Bu uyarıdan sonra Türkiye, Kıbrıs'a müdahale edemez diye düşündü. Makaryos yine yanılmaktaydı. Bu korkutucu söylev İnönü'yü hiç etkilemedi. Bütün olasılıkları dikkate alarak politikasını çizmişti. Mr. Atkinson'la görüşmelerde bulunacak Türk Kurulu'nun başkanlığı için hükümet Profesör Doktor Nihat Erim'i uygun buldu. Dipnot 253. Türk Kurulu Başkanı Profesör Doktor Nihat Erim, Dean Acheson'a Türkiye'nin Yunanistan'ın bir oldu bitti ile Kıbrıs'ı enosis yapması halinde dahi her şeye rağmen Yunanistan'la savaşmayacağını söyler. Mr. Acheson, Türkiye'nin haklarını Nihat Erim'e karşı savunmak durumunda kalır. Dean Acheson'ın raporundan aktaran Erdal Camgöz. Erim'in söylediği, Türk hükümetlerinin tümünün politikasına aykırıdır. Türkiye bu olayı savaş nedeni sayacağını birçok kez açıklamıştır. Erdal Camgöz bu bilgiyi verdikten sonra yeni belgeleri dikkate alarak şöyle yazıyor. Nihat Erim'in söyledikleri etkisini göstermiş, Amerika Türkiye'yi şu ya da bu şekilde tatmin ederek enosis yoluyla Kıbrıs sorunundan kurtulma hevesine kapılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca Türkiye'de Amerika ölçülerine uygun yeni bir başbakan aramak için Türkiye'de görev yapmış, çok Türk tanımış birini, General Porter'ı Türkiye'ye yollayacaktı. Amerika hala şu basit gerçeği anlamamıştı. Hiçbir başbakan Kıbrıs Türklerini ve Kıbrıs'ı gözden çıkaramaz. Hele Kıbrıs'ı Yunanistan'a asla bırakamazdı. Denktaş Ankara'da bunalıyordu. Aklı Kıbrıs'taydı. Kıbrıs'ta liderler ve gruplar arasında çekişme başladığını duymuştu. Çok üzülüyordu. Bu kadar duyarlı bir dönemde bölünme olacak iş miydi? Sinirler gergindi. Köylerini bırakıp gelen göçmenlerin sayısı her gün artıyor, sorunlar yığılıp büyüyordu. Erenköy'deki öğrenciler ile oradaki komutanın arasının gergin olduğu duyulmuştu. Denktaş, Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanı ile konuştu. Başkanın olaydan haberi vardı. Söz konusu komutanı geri çekmişti. Onun yerine eski bayraktar Albay Rıza Buruşkan'ı sıradaki öğrenci grubuyla Erenköy'e göndermeyi düşünüyordu. İnönü Denktaş'a bir lider olduğunu hatırlatarak bir çeteci gibi yasal olmayan yollardan ya da gizlice saklanarak Kıbrıs'a gitmesini doğru bulmadığını, bu yolların bir millet liderine, milletler arası bir kimseye yakışmayacağını söylemişti. Ama Denktaş Kıbrıs özlemiyle yanıyordu. İnönü'den gizlice Erenköy'e gitmek istedi. Oradan da bir yolunu bulup Lefkoşa'ya geçerdi. Başkan da bu öneriyi kabul etti. İkisi de olayı başbakandan saklayarak yanlış yapmışlardı. Seferberlik Tetkik Kurulu'nun bir başka yanlışı daha vardı. Erenköy'e gönderilen öğrencilerin ihtiyaçları ile yeteri kadar ilgilenmiyordu. Kılık kıyafet, yiyecek, barınma ve ilaç bakımından öğrencilere destek gerekiyordu. Kış için hiçbir hazırlık yoktu. Buruşkan, Denktaş, gazeteci Ömer Sami Coşar ve bir teğmen 59 kişiden oluşan 9. öğrenci grubuyla birlikte gideceklerdi. 57 milimetrelik geri tepmesiz topları da götüreceklerdi. 1 Ağustos gecesi iki jandarma sahil koruma botuna sıkışarak sabah olmadan Erenköy'e geldiler. Adını duydukları bir komutanın, milli mücadele liderlerinden Denktaş'ın, ünlü gazeteci Ömer Sami Coşar'ın gelmesi öğrencileri ve köylüleri sevindirdi. Burası 30 kilometre karelik bir Türk bölgesiydi. Birbirinden ayrı 5 Türk köyü vardı. Bunlar Erenköy, Mansura, Bozdağ, Selçuk ve Alevkaya'dır. Erenköy ve Mansura deniz kıyısında, diğerleri içeridedir. Bu çok önemli, sert ve engebeli bölge ile Rum kesimini girintili çıkıntılı 20 kilometreden de uzun bir sınır ayırıyordu. Bu sınırı, köyleri, savunulması gereken tepeleri, yolları, 430 kadar öğrenci ve 200 köylü mücahit korumaktaydı. Sınır boyunca güçlü Rum mevzileri uzanıyordu. Zaman zaman ağır silahlar kullanıyorlardı. Sınır mevzileri arasında gece gündüz ateş savaşı yapılmaktaydı. Dipnot 255. Bu tarihe kadar Erenköy'e gelen 485 öğrenciden 41'i Yeşilırmak'ta görevliydi. 15-20 kadarı yaralanma, hastalık gibi nedenlerle Lefkoşa gibi güvenli yerlere gönderilmişti. 4 öğrenci şehit olmuştu. Bir binbaşı Erenköy'den ayrılırken burayı ancak bir tümenin savunabileceğini söylemiş. Bir tümenin 20'de biri kadar bir grup, 630 öğrenci ve mücahit burayı canla başla savunuyordu. Öğrenciler buna Erenköy ruhu diyorlar. Kıbrıs destanını bu ayrıntılar oluşturuyor. Erenköy'de Kıbrıs'ın her yanından öğrenci vardı. Bütün üniversite öğrencilerinin bir vatan savaşına gönüllü olarak katıldığı, böyle çok kritik bir yeri savunmayı üzerine aldığı ve başarılı olduğu başka bir olay var mıdır? Erol Mütercimler, yok diyor. Satılık Ada Kıbrıs, sayfa 153. İki yanında kayıpları oluyordu. Bir öğrencinin, bir mücahidin ölümü hepsini kederin 7 kat dibine gömüyordu. 31. ayrımın sonu. Sayfa 223. Devamı 32. ayrımda.